Değerli Erkam TV izleyicileri ve Erkam Radyo dinleyicileri, bir Son Kale programında daha beraberiz. Her zaman olduğu gibi çok değerli bir konuğumuz var. Medipol Üniversitesi'nden Doçent Doktor Faik Tanrıokul hocamız, uluslararası ilişkiler ve özellikle demografi konusunda uzman hocamız. Doğru söylüyorum değil mi hocam?
Tabii doğru. Evet.
Eyvallah.
Evet, sağ olun.
Hocamın ayrıca bir de Avrupa'da eğitim görmüş olması hasebiyle genel anlamda Avrupa Birliği ile alakalı da konulara hakim. Hocam, TÜİK rakamları açıklandı. Demografi ile ilgili çok ciddi yorumlar yapıldı. Siz de Star gazetesinde iki yazı yazdınız. Yazınızda Türkiye'yi bekleyen tehlike dediniz. Bir de tek kişilik hanelerin artışı ve ABD Avrupa'daki yalnızlık konusunu işlediniz. Hem sizin yazınızı hem diğer hocalarımızın, münevverlerimizin bu anlamdaki yorumlarını okuduk. Biz de aile çalışmaları ile ilgili bu demografik güce çok değiniyoruz. Yani nüfus artış oranı, nüfustaki genç oranı, yaşlanma, tek kişilik hanelerde kalanların sayılarının artması, doğum oranları, bunların hepsi aslında bizim aile yapımızın genel anlamda gelişmiş ülkelerde öyle bir şey var hocam. Ülkelerin gelişmişlik endeksine göre evlilik oranları azalıyor, boşanma oranları artıyor, çocuk sayıları azalıyor. Bunlar bildiğimiz, malumuz olduğumuz veriler. Biraz bunlara girelim diyoruz ve TÜİK rakamlarının açıklanınca şok olduk. Hakikaten çok ciddi bir nüfus artış hızında düşme yaşandı. Binde 7'den binde 1'e düştü malumunuz. Bunun üzerine biraz konuşalım istiyoruz. Hem alt kırılımlarını hem bunlar neye yansıyor. Bir de tabii sizin Avrupa tecrübeniz var. Orada da uzun süre kaldınız, eğitim gördünüz. Oralarla kıyaslayacak olursak biraz Avrupa'ya doğru mu gidiyoruz bu anlamda? Gidişatı nasıl değerlendiririz? İstiyorsanız demografik güçten başlayalım hocam. Yani demografi neden önemli? Yani buradan başlayabiliriz. Buyurun hocam.
Bakın şimdi bu bahsettiğiniz hususlar gerçekten artık yani ülkeler için geleceği bir yönüyle ülkenin geleceğini belirleyecek önemli unsurlardan bir tanesi olmaya
Evet.
başladı. Hatta birçok ülkenin birinci gündem maddesi haline geldi.
Geldi.
Hatta işte Avrupa'dan bahsettiniz. Sadece Avrupa değil. Bakın Asya'dan aynı durum. Yani hatırlayın Çin'de tek çocuk politikası vardı.
Doğru.
Ve Çin ciddi bir yaşlanma evresine artık girmeye başladı. Ve Çin artık tek çocuk politikasından vazgeçmek
Vazgeçti.
durumunda kaldı. Yani ortanca yaş şeysi oranı artmaya başladı.
Arttı.
Şimdi genelde tabii Türkiye'de yapılan tartışmalara bakıyorsunuz. Bazısı gerçekten çok ideolojik bir tartışma üzerinden bu tür mühim bir konuyu o noktaya çekmeye çalıştıklarını görüyorsunuz. Hatta daha da öncesine gidelim. Bir dönem devlet politikası olduğunu da
Evet.
biliyoruz. Yani özellikle mecliste bunu teşvik eden
Aile
unsurlar,
planlaması.
aile planlaması gibi farklı kurumlar, yani bir yönüyle kurumsal bir hüviyetteydi.
Evet.
İşte ondan sonra daha yakın zamanda da işte Cumhurbaşkanımızın üç çocuk politikası, bu da böyle sanki bir siyasi malzeme unsuru yapıldı. Halbuki tabii biz akademisyenler olarak daha çok veriler üzerinden değerlendirmemiz gerekiyor. Yani
Doğru.
rasyonel veriler üzerinden ortaya koyup bunun sonuçlarının hangi açıdan ülkeyi geleceğini şekillendireceği unsurunda değerlendirme yapmak gerekiyor.
Evet.
Dolayısıyla Çin'de bu benzer durum. Avrupa'da bakın Almanya'da %22'si yaşlı nüfustan ibaret. Ve şu an en son yapılan mesela yasal değişiklik o kadar tehlike çanları oluşturmaya başladı ki daha önce işte vize almak, daimi oturmak olmak çok zorken artık çünkü
Kolaylaştı.
bu kolaylaştırmak zorunda kaldılar.
Çünkü
Bakın
mülteciye ihtiyacı var, nüfusu azalıyor.
nüfusa ihtiyaçları var.
Evet.
Çünkü bakın geçtiğimiz yıl Bertelsmann Stiftung bir rapor yayınladı ve diyor ki demografik dönüşümden dolayı 100 milyar dolara yakın Almanya'nın kaybı var.
Evet.
Dolayısıyla bu yani bugün milliyetçilik adı altında böyle bir kimlik oluşturmak isteyen bir rüzgar da var bir tarafta.
Maalesef.
Dolayısıyla oradaki Almanların, Avrupalıların yani bugünden yarına rahat müreffeh yaşamaları için bu ekonomik girdabı bir taraftan kapatmaları gerekiyor ve bunun en önemli nedenlerinden biri yaşlı nüfus. Çünkü 65 yaş üzeri bir ülkede nüfus oranı arttığı zaman sizin sosyal güvenlik sistemini devam ettirmeniz için
Tabii.
kesinlikle
Çünkü
genç nüfus.
çalışan nüfus, genç nüfus. Yaşlı oranı arttıkça, çalışan oranı arttığı için
Tabii.
ekonomiyi devam ettirebilecek güç
Kesinlikle
azalmış
öyle.
oluyor.
Yani
Hocam, bu
sağlık.
arada araya gireyim. Yani bir Japonya örneği de var. Japonya Devlet Başkanı biliyorsunuz çıktı. Dedi ki bizim artık nüfus geriliyor. Geçen sene -800 bin olmuş. Ve dediler ki bizim nüfus artışı ile ilgili çok ciddi endişemiz var. Zaten dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip ülkelerde birinci ya da ikinci sırada.
Doğru.
Hatırladığım kadarıyla Monako'dan sonra ikinci sırada diye hatırlıyorum. Şimdi o diyor ki bizim diyor her yıl 4 milyon 4 milyon mülteci almamız lazım. Üstelik önceki yıllarda Japonca bilmesi en azından belli bir seviyede dile hakim olmasını şartımız vardı. Onu da kaldırdık diyor. 4 yıl boyunca 16 milyon kişi almak istiyor. Şöyle bakıyoruz hocam, Japonya Türkiye'nin yüz ölçümü olarak üçte biri kadar. Belki İç Anadolu bölgesinden birazcık büyük
Ki
yani.
nüfusu oranla en dar alanda
Nüfusu da
yaşayan ülke.
135 milyon. Biz
Evet.
85 milyon, o 135 milyon. Bizim üçte birimiz kadar. Yani bu şu demek, 6-7 kat, 9 kat daha fazla nüfus var metrekareye düşen. Şimdi buna rağmen diyor ki bizim diyor ekonomimizin canlanması için bizim 4 milyon her yıl mülteci almamız lazım diyor. Ya demek ki bu nüfus Türkiye'ye fazla değil. Yani 85 milyon değil. Belki bunun 2 katı olsa bizim burada bunu çevirebilecek gücümüz var. Bir de ikincisi genç nüfusumuz düşüyor. Hocam Avrupa'ya doğru gidiyoruz. Rakamlar öyle söylüyor, sizin uzmanlık alanınız. Yani bizim bu genç nüfusumuzla övünüyorduk. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkelerden biriyiz diyorduk. Belki başına geliyoruz ya diyorduk ama biz de o tarafa doğru gidiyoruz. Söylediğiniz gibi genç nüfus azalıp yaş nüfus arttığında da bunun hem ekonomik hem siyasi hem sosyal birçok açıdan.
Hem de sosyolojik. Şimdi bakın Japonya örneğinden bahsettiniz ki Japonya hala da o geleneksel kimliği yani küreselleşmenin getirdiği bazı gerçekler var. Dolayısıyla bu gerçekleri kabullenen ülkeler 21. yüzyılda bir yönüyle birçok yönden önde gidecek ülkeler olacak ki Japonya bunu uzun yıllar direnen ülkelerden ve o sizin bahsettiğiniz göç yasasını da ben yakından takip ettim. Yani herkese gelme göç izni gene vermiyor. Çok dar bir şeyde işte diyelim Asya ülkelerinden olması gerekiyor. Belli bir şartları taşıması gerekiyor. Nispi itibariyle Japonya hala kabuğunu kıramayan ülkelerden ve neticesini şu an görüyoruz. Japonya resesyona girme eşiğinde ve geçtiğimiz günlerde küresel kriz raporu açıklandı ve o raporda da ülkeleri bekleyen tehlikelerinden bir tanesi de bu yaşlanma evresi. Hatta ben şeyi kıyasladım. Yani Avrupa ve Amerika arasında yani Avrupa'nın dünyadan aldığı ekonomik pası gitgide azalıyor. Yani dünyadan aldığı 3.1 iken 0.1'e düşüyor.
Düştü.
Oranları gitgide 90'lı yıllara kıyaslandığınızda Avrupa'da gide gide düşmesinin nedenlerinden biri genç nüfus özelliğini kaybediyor oluyor olması.
Evet.
Yani dolayısıyla bir yönüyle Avrupa bu kimlik bunalımından çıkamıyor. Çünkü bir taraftan göç almak zorunda, bunu kabullenmekte zorlanıyor. Bu açıdan Amerika nispi itibariyle Avrupa'ya nazaran yetenekli göçmenler ülkesini çekme açısından bir avantaj. Şimdi Türkiye'ye gelince, Türkiye'de mesele dediğim gibi bu ideolojik tartışmaların içerisinde maalesef kayboluyor.
Maalesef.
Bakın yani şu an 8 milyon yaşlı nüfusumuz var, 65 yaş üzeri.
Evet.
Bu yani daha önce Türkiye için çok düşünülen bir rakam değildi.
%10,2'ymiş hocam. 65 yaş ve üzeri %10,2. Türkiye'de %10'un üzerini Dünya Sağlık Örgütü fazla yaşlı nüfus diye tanımlıyor.
Tabii.
Biz
Yani biz
artık
şu
fazla
an
yaşlı nüfusa girdik yani yeni
tabii.
yeni.
Evet, maalesef girmiş olduk. Bir diğer ilginç nokta da doğum oranları. Yani bakın geçtiğimiz yıllarda
Evet.
2.0'ın altına düştü. 1.7 en son TÜİK rakamlarında da kadın başına doğurganlık oranı.
1,62 idi hocam en sonki açıklanan. Bir de bakanımız bizzat söyledi 1,62'ye düştük maalesef diye.
Ha, evet yani
Hocam
işte rakamlar.
rakamlar çok düşüyor ya
Yani ben
maalesef.
şimdi şeyi incelemişim 1970-80'li yılları 4 yani şu an mesela bu bahsettiğim ülkelerde 0.7, 0.6 düzeyinde. Dolayısıyla bu bize bazı işaretleri veriyor ve yani Türkiye dünyadan tanımlanırken genç nüfus, dinamik bir nüfus.
Evet.
Dolayısıyla
Girişimci.
çünkü genç nüfusun olduğu yerde rekabet olur, üretim olur,
Girişim olur,
yeni
inovasyon olur.
inovasyon olur, birçok alanları
Doğru hocam.
geliştirme fırsatı olur. O yüzden hatta bazı uluslararası basında da yani Türkiye işte geleceğin Silikon Vadisi İstanbul böyle tanımlamalar yapıyor ki oyun endüstrisinde. Bu tabii ki genç nüfusun girişimciliği sayesinde. Mesela ben bir diğer hatta onunla ilgili yaşlanan Alman nüfusu ve milliyetçilik arasında yaşadığı krizi işlemiştim makalede. Bakın hatta o dönemin Başbakanı Merkel demografik dönüşüm bakanlığı açmayı planladıklarını söylemişlerdi ve bazı bölgelerde okullar dahi kapanmaya başlamıştı.
Evet.
Yani nüfus azlığından dolayı.
Dolayı.
Dolayısıyla hatta Norveç Başbakanı'nın böyle bir ifadesi var. Yani ülkemizi en önemli ilgilendiren bir diğer hususun nüfusun azalmasını ve dolayısıyla bizim tam ülke olarak bunu ana merkeze çekmemiz gerektiği ifadesi bulunuyor. Bunlar bakın bizi hatırlayan yıllar öncesini çok uzak tanımlardı. Yani yaşlı nüfus, Avrupa gibi
Hocam
şeyler.
aksi öneriliyordu. Ne kadar az çocuk, o kadar çok ilgilenirsin, o kadar çok kaliteli çocuk yetiştirirsin gibi bir algımız vardı.
Ya şu an hala da onu
Maalesef
söyleyenler
hala
de var.
evet.
Dolayısıyla yani söylenenlerin ben argümanlarına bakıyorum. İşte yani çocuk sahibi olacaksan eğitimli yetiştireceksin, iyi
Evet.
yetiştireceksin. Fazla çocuk sahibi olman gerekmiyor. Yani bütün şeyleri bırakın. Bunun hangi bilimsel bir
Altyapısı
faydasını,
var mı? Yok.
altyapısı var? Yani ben acizane bahsettiğiniz gibi sürekli akademik raporları bu konu üzerine kafa yoran bir akademisyenim. Bunun ben hiçbir yerde örneğini görmedim. Hatta şunu söyleyeyim. Ben liseli yıllarda yani Türkiye'de olduğum vakit yani bir yönüyle öyle düşünüyordum. Acaba evet gerçekten işte planlı, kontrollü bir çocuk sahibi mi olmak acaba şey? Çünkü o zamanki iklim oydu.
Evet.
Sonra biraz böyle dünya ölçeğine baktığınız vakit, uluslararası raporlara, çalışmalara baktığınız vakit bunun tam tersinin olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla gelecek hatta bunlarla ilgili yani ki şu an İngiltere'de yalnız bakanlığı var.
Evet.
Yani ben hatta şeyi hatırlıyorum. Alman Bild gazetesinin manşeti vardı. 11 milyon yalnız insan var. Biz bunları nasıl insanlarla eşleştirebiliriz? Yani
Hocam yine
nasıl aile birimini yeniden
güçlendirebiliriz.
ifşa edebiliriz diye manşet yaptıklarını biliyorum. Yani
Evet.
dolayısıyla bu ülkeler bunun ızdırabını çekerken bizim de tam tersini işte bununla tam tersi övünmek gayesinde olan bir kesimin olduğunu görüyoruz.
Maalesef.
Ya bunu dedim ki ben bilimsel bir altyapısını göremedim. Bir yönüyle de çok da anlamlandıramıyorum. Yani sonuçta siz bunları hangi etkilerini ortaya koymak durumdasınız eğer böyle bir şeyi savunuyorsanız.
Evet.
Dolayısıyla bunun bir altyapısı maalesef yok.
Evet. Hocam bir de
Yani
şeyde
birçok
bir
konuda olduğu gibi böyle bunu da ayrıştırma veya da
maalesef
tezatlık içerisinde maalesef
ya da
kurban
siyasete
ediyoruz.
malzeme
Ama
yapmışız
bu
hocam. Bunun
siyaset bir mesele benim de geleceğimi
aynen
ilgilendiriyor.
öyle.
Ben şimdi işte emeklilik sürecinde o sosyal güvenlik sistemi benim normal konforumu da ilgilendiriyor.
Aynen.
Keyfi bir alan değil. Bakın şu an örnek veriyorum. Hatta bunun evresi olarak bazı sektörlerde eleman bulunamıyor.
Aynen.
Yani ekonomi sadece bir pasta düşünün. İşte birisi gelecek o ekonomideki pastayı aldığı zaman sizin alacağınız pastadan eksilmiyor. Ekonomi birisi geldiği vakit o ekonomi pasta büyüyen bir şeydir.
Aynen.
Dolayısıyla o sosyal güvenlik sistemini birilerinin döndürmeleri için her sektörde yani
Tabii.
sadece eğitimli bireylerde değil ki bizde yani ona da aslında biraz değinmek gerekiyor. Bizde sanki ara eleman, vasıflı vasıfsız
Evet.
ayrımı çok keskin yapılıyor yani. Ama dediğim gibi eğer sizin o üretim sahasındaki vasıflı vasıfsız her alandaki eleman ihtiyacını karşılamazsanız ki şu an bakın ticaret odası olsun birçok odalar olsun onu açık açık dile getiriyorlar. Yani
Ara
eleman
eleman
ihtiyaç,
eksikliğini,
ara
evet.
eleman eksikliği.
Herkesin
Bunlar
mühendis olmak istediği bir yerde teknisyen
işte bunun nüfusla da ilgisi
ihtiyacı var,
var.
evet. Tabii,
Yani
tabii, tabii hocam.
yaşlı nüfus dolayısıyla
Hocam
gidecek o
aslında
alanlarda çalışacak insanlar değildir.
algıyla da alakalı. Siz Avrupa'da yetiştiniz. Mesela orada teknisyen yetişen ve ben büyüyünce teknisyen olacağım diyen, idealini buraya koyan insanlar var. Sanki burada bu yani meslek liselerinden ötürü müdür artık? Böyle bir şey de var. Böyle bir anlayış da var. Yani mühendis olmak dururken niye teknisyen olayım diye. Halbuki şu anda teknisyen çok rahat iş bulurken mühendis her zaman iş bulamayabiliyor.
Tabii. Veya ya bir de teknisyenin yani
bunun böyle bir algı şeyi de var yani. Evet.
O da tabii ayrı bir şey. Maalesef hani en kötü sizi sanayiye göndeririz. Hani çocukları korkutma şeyi evet. yaptık. Halbuki sizin bahsettiğiniz o alanlar çalışacak olanlar yani bir girişimci potansiyelini de sağlıyordur. Yani dolayısıyla toplumda her zaman subay akıllı olması gerekmiyor. Yani bir taraftan da diğer işleri de sürdürecek insanlar lazım ki ben şunu da söylüyorum. Gelecek yılların yani bu yaşlanma trendine bağlı olarak ülkeler farklı etnik veya da göçmenlerle bir arada yaşamak durumunda seçenekleri değil.
Evet.
Yani
bu bir seçenek değil, bu artık bir zaruret haline geldi.
Artık bir zaruret haline gelecek ve bir diğer nokta mesela ben şey çok dikkatimi çeken yani artık 1+1 evlerin artışlarını gördük.
Evet hocam, ben de tam oraya gelecektim hocam. Sizin ikinci yazınızda en çok ona dikkat çekmişsiniz. Tek kişilik hane oranı artıyor. Bu yeni dönemdeki rakamlara göre her 5 evden birinde tek kişi yaşıyor. Ve bunların çoğu yaşlılar. Yani tek başına yaşayan gençler de var. Okul vesilesiyle yani üniversite vesilesiyle ya da farklı bir şehre gitmiş, evlenmemiş ama tek kişi olarak kalıyor. Ama yaşlı oranı artıyor ve bunları da siz yazınızda da belirtmişsiniz. Daha ziyade böyle gelişmiş olan şehirlerimiz, büyük şehirlerimizde tabii çalışma imkanları var. İnsanlar buralarda daha fazla kalıyorlar, yerleşiyorlar, ikamet ediyorlar. Ve bir bakıyorsunuz tek başına yaşayan oranı yaşlılarda özellikle bu şehirlerde daha fazla. Bunun da sebeplerini saymışsınız hocam. Ben onları da okudum. İşte yaşlanma, ortanca yaş oranının yükselmesi.
33'ten 34'e
evet,
çıktı.
Evet. Sonra evliliklerin azalması, boşanmaların artılması tabii ki bu zaten bu sadece bizim değil genel anlamda tüm dünyada olan bir hadise. Sonra kentleşmedeki artış demişsiniz. O tek odalı evler az önce söylediğim gibi artık bunlar çok fazla sayıda arttı. Bir de Covid sonrası daha aşikar olarak ortaya çıkan bireysel yaşam demişsiniz. Bu da zaten en büyük hastalıklarımızdan birisi gençler. Ben merkezli yaşayayım şeyini çok öğrendiler. Hatta hocam böyle dünya vatandaşlığı gibi bir kavram var. Yani merkezsiz. Bir Türk milliyetçiliği ya da ben bu vatan topraklarında yaşayan bir bu vatan evladıyım şeyinden çok uzakta yeni bir nesil de türedi. Yani ben her yerde yaşayabilirim. Karnımı doyduğu her yer, mutlu olduğum her yer. Tabii bunun örneğini verirken Japonya'da da yaşarım, İngiltere'de yaşarım diyor ama hiç Afrika örneği vermiyor bu arada. Ama böyle de gençlerimiz var. Niye bir yere bağlı kalayım ki? Mutlu olduğum yer. Yaşamımı güzel sürdürdüğüm, konforum iyi olduğu bir yer benim memleketimdir anlayışı var ya maalesef. Bu Covid'le beraber daha çok açığa çıktı. Ben hocam bu çok dikkatimi çekti ama bunun için acaba ne yapmak lazım? Bu tek kişilik yani tek kişilik hanelerin sayısının artırılması aslında bizi bir yere mi götürüyor? Bu konuda Avrupa'da alınan bir tedbir varsa biz de onları almaya başlamalı mıyız? Yani o hem Avrupa tecrübenizi de biraz da onu dinlemek istiyorum. Buyurun.
Bakın şimdi ben size bir örnek vereyim. Bizatihi kendimin yaşadığı. Karşı komşum mesela yapayalnız yaşıyordu. Hatta böyle kapısını böyle tıklayıp şey yapınca bir şaşırdı. Viyana'da. Evet, Avusturya Viyana'dan bahsediyorum. Ondan sonra bir sanki karşılık bir menfaat icabı kapısını vurdu mu? Halbuki ben işte o Ramazan'dı. Öyle bir ikramda bulunmak istedim. Ardından mesela gitti odasından böyle apar topar böyle bir ufak heykelcik buldu onu vermeye çalıştı. Evet. Şu izlenimi aldım yani kapısının vurulmadığına o kadar olağan alışmış ki yani birisi karşılık evet. olmadan bir şey verme teşebbüsünde buluyor olması onu çok böyle şaşırtmıştı. Daha da ötesine gideyim bir Avusturyalı bir öğretmenle bir sohbetimiz vardı bana çok ilginç bir şey söyledi. Yani ben hiç öyle düşünmemiştim. Dedi ki ya ben dünyada birçok işte yaşayabileceğim unsurları yaşadım. Ama sizdeki dedi o aile kavramı ne kadar dedi farklı olduğunu ve dedi inancınız ve kültürünüz o bir arada yaşamayı sağladığı için ben dedi sizler gibi olmak isterdim dedim.
Evet.
Tamam dedim olabilirsiniz dedim ama dedi yapamam ben o çevrede büyüdüm dedi.
Evet.
Yani gerçekten o sözler hala hatırladıkça bir yönüyle irkiliyorum. Çünkü sonuçta bir çevre de yani aile, çevre faktörü de var. Yani hocam, insanlar kimlikleri bir şekillenirken öyle tek başına
öyle
şekillenmiyor.
Öyle birisi hocam sonradan evlenmeye ya kalksa o da zor. Çünkü evlilik fedakarlık istiyor. Orada bireysel yaşamın çok zirve yaptığı bir yer. O sürekli ben diyor.
Tabii
Sürekli
tabii.
ben diyen birinden evlenmesini, eşine karşı fedakarlık,
Ama
çocuklarına
şunun
karşı fedakarlık.
farkındalar. Yani bu aile mefhumunun bizim, yani biz orada işte yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızda da bir arada oluyor olması, gerçekten onun farkındalar.
Evet.
Yani çünkü yalnız yaşamanın birçok açıdan şeysi var. Yani hatta bizde yazıda da örnek vermiştim. Hollanda'da 10 yıl sonra kadının ölümüne 10 yıl
Evet,
sonra
onu
farkına,
gördüm.
ve bakan sözcüsü bunu, bu korkunç bir şey söyledi. Yani
Yani
korkunç.
kadını ölmüş, 10 yıl geçmiş üzerine ancak fark etmişler.
Tabii, Avusturya'da
Gelen
da
mektuplardan
aynen. Bir de şimdi sistem, şimdi öyle bir şey ki sistem, oradaki sistem sizi insanlarla bağ kuruyor oluyor olmanıza olanak vermiyor. Yani ne demek
Evet.
istiyorum? Her şeyi bankayla, bireysel işte sağlık sistemleri vesaire şey
Kadın
yapıyor.
emekli maaşı yatıyor, faturaları ödeniyor.
Yani evet.
Her şey otomatik.
Her şey otomatik. Dolayısıyla sosyalleşmeyi gerektiren unsurların kalmadı. Ama bakın, hatta geçtiğimiz günlerde Hollanda'da karı koca şey kullandı, ne derler? Bir ilaç, önatezi galiba.
Evet.
Evet, kullanarak intihar ettiler.
Oo.
Yani etmiş oldular. Dolayısıyla bu tür vakalar bir hayli fazla. Yani şunu gençlerimizin anlaması lazım. Yani batıdaki o gösterilen şaşalı hayat aslında görünürde çok da şey değil. Yani
Evet.
bakın İskandinav ülkelerine bakın, intihar oranları. Şimdi
Çok
ben bunu
çok
sınıfta
yüksek.
söyleyince, ya hocam ama işte lüks araba biniyorlar gençler.
Evet.
Ya
Eğitim seviyeleri çok yüksek.
çok yüksek işte,
Güzel
bütün
hayat
her şeyi
yaşıyorlar.
yaşıyorlar. Hayat ondan ibaret değil yani. Sonuçta biz bir ruh taşıyorsunuz. İnsanların birbiriyle konuşmaya ihtiyaçları var. Deşarj
Evet.
olmaya ihtiyaçları var. Yani sadece maddi unsurlar. Tabii ki maddi, yani bunu söylerken maddi unsurları bir taraf etmiyorum.
Evet.
Ama bunlar bir bütünlük arz ediyor.
Evet.
Yani o yüzden o istatistiklere baktığınız vakit bazı gerçekleri de ortaya koyuyor ki benim dediğim gibi birçok yakın arkadaşımdan da gördüğüm oydu. Hatta bir Avusturyalı arkadaşım tam evlenmeyle ilgili şöyle bir hususta bulmuştu. Yani neden evleneyim ki, yani benim için kağıt anlamı ifadesi var. Şimdi biz o zaman soruyorduk işte hani böyle yakın arkadaşlarımıza. Şimdi mesela bir başka arkadaşım yıllar sonra, Faik, bizim burada düğünümüze gelmişti. Yani o kadar şok etkisinde olmuştu. Yani 1.000 kişi falan var ondan sonra. İnsanlar karşılıksız birbirlerini böyle düğününe geliyorlar. Ki oradaki düğünler, sizler de bilirsiniz, böyle 3-5 kişi
Evet.
olduğu bir yemek masasıyla. Dolayısıyla bunlar gerçekten dünyanın ülke olarak bizim gıpta ettiğimiz meseleler. O yüzden biz reçeteyi orada olumlu
Batı'da
yönlere
aramamamız
alalım.
lazım. Evet.
Ama oradaki yaşantı tarzının da böyle dört dörtlük olduğu düşüncesini, yani bunun aksini iddia edenler rakamlarla, istatistiklerle bunu ortaya koysunlar, tartışalım.
Evet.
Ama böyle bir şey yok. Çünkü yalnızlık, dediğim gibi, o yüzden şu an ülkeler, bakın, acı parası, yani doğum için acı
Evet.
parası, Schmerzensgeld diyorlar ona. Yani doğum yapması için böyle teşvikleri var. Aile yardımlarını, çocuk
Evet.
paralarını, muazzam. Yani bu
Hocam
ülkeler
Macaristan demiş ki
keyfi
4
durmam.
çocuk ve üzeri, 4 de dahil, 4 çocuk ve üzerinden vergi kaldırıyorum. Vergi ödemeyecek düşünün yani.
Tabii, hatta
Bunu teşvik
bazı
etmek için.
İtalya'da bazı bölgeler göç etmesi için insanlara böyle bazı destekler, işte
Evet.
25 bin euro gibi böyle destekler bazı yerlerde. Yani bunlar hayal unsuru değil,
Evet.
doğrudan yaşanan bir vaka. Dolayısıyla gelecek yıllarda da Avrupa'yı daha da büyük bekleyen bir tehlike var. Çünkü bu milliyetçilik ideolojisi, yani ulus devlet anlayışı içerisinde o şeyi atamıyorlar. Yani işte mesela bir ülkeden örnek verdiniz. Almanya'da da her sene eksi 400 bin nüfus. Eksi
Evet.
400 bin. Yani dolayısıyla bunu tamamlamayınca ne olacak? Ki zaten bir yönüyle de Çin'le veya da farklı ülkelerle rekabet gücünü kaybediyor oluyor olmasının göstergesi bu. O yüzden dediğimiz gibi bu reçete veya da bu arayış, anlam arayışı içerisinde olmak çok doğru bir çözüm
Hocam çözüm
yolları değil.
olarak evliliği teşvik etmek, biraz belki boşanmalarla ilgili ombudsmanlık böyle aracılık kurumları, aile danışmanlık yan merkezlerinin belki sayısını artırmak. Efendime söyleyeyim gençleri, evlenen gençleri de çocuk sahibi olmaya, hatta en az 3 çocuğa sahibi olmaya teşvik etmek lazım. Hocam orada bir kavram vardı. Nüfusun yenilenebilmesi için, yani doğurganlığın nüfusu yenileme düzeyi diye bir rakam var. 2,1. Yani biz şu an 1,62'deyiz. Avrupa'da bu 1.40'lara doğru iniyor hocam.
Ortak.
1.50 değildi, 40'a doğru gidiyor. Biz de Avrupa'ya yaklaşmışız. Halbuki söylediğiniz gibi zamanında üçlü, dörtlü rakamları gördüğümüz zamanlar olmuş. Bizim tekrar bu çocuk sayısının artırılmasıyla alakalı gençlerimizdeki zihinlerdeki şu özellikle hocam ekonomik kısım mı? Yani ekonomiyi endişe ederek evlilikten kaçan, bundan dolayı endişe eden ve evlenmeyen gençleri teşvik etmemiz lazım. Gerçekten bu tamam, bu ekonomi evlilik için ve çocuk sayısı için bir sebep olarak gözükebilir. Ama söylediğiniz çok güzel bir şey vardı. Yani nüfusun artması demek aynı pastayı paylaşan kişi sayısının artması anlamına gelmiyor. Aynı zamanda pastanın büyümesi anlamına geliyor. Bu çok güzel, hoşuma gitti.
Bununla ilgili
Yani çünkü
ampirik
üretiyorsunuz da aynı
çalışmalar
zamanda.
var. Tabii
Evet.
kesinlikle öyle. Şimdi ben
Bunu gençlere belki izah etmek lazım hocam.
evet.
Üniversitelerde, bizim gibi sivil toplum kuruluşlarında, böyle gençlik faaliyeti yapan resmi ya da özel ya kurumlarda bunları teşvik etmek lazım diye düşünüyorum. Ben mümkün olduğunca gençlerle yaptığımız görüşmelerde hatta diyorum ki hocam üniversitedeyken evlenin. Çocuklar diyorlar ki sizin herhalde diyorlar hocam matematikle aranız iyi değil. Diyorlar ki
Hangi şartta?
ev kirası 15 lira olmuş, 20 lira olmuş. Dedim sen niye öyle bir ev düşünüyorsun? Madem hani küçük evlerde yaşamayı seviyorsunuz, o 1 artı 1 stüdyo daireler. Tamam, tut bir tane küçük bir stüdyo daire. Sen müstakbel eşin, burs alın. Aldığınız ya burslarla geçirmeye çalışın. Artı bir de böyle ya mağazalar var hocam. Part time ya çalıştıran üniversiteleri. Oralarda çalışın. Ben alt alta hesap yaptığım zaman ben tutturuyorum diyorum. Yani geçinebilirsiniz. Bir de bu işler hocam tabii bereket. Yani biz bunu bilimsel olarak belki söyleyemiyoruz ama bu işin bir de bereketi var yani. Yani bunu yaşayan ve çok mutlu olan insanlar var. Öyle Güney Kore filmleri izleyip oradaki romantizmi anlatmak yerine buyurun romantizmi siz yaşayın. İleride deyin ki diyorum çocuklarınıza bak biz senin annenle işte babanla böyle bir evlilik dönemi yaşadık. Üniversitedeyken çok güzel günlerdi, böyle küçücük bir evimiz vardı ve vesaire deyip anlatacağınız bir hikayeniz olsun vesaire diye çocuklara bunları ya teşvik ediyorum. Tabii biz ne kadar teşvik edersek edelim çocukların zihninde önce imkanlar olacak. Bir de hocam artık biliyorsunuz düğünleri öyle küçük düğünleri olamıyor. Yani eskiden bir davul zurnaydı. Şimdi
O da kalmadı.
büyük otellerde büyük şeylerle ya masraflarla düğünler olması lazım. Tabii bunlar da evliliği zorlaştıran unsurlar. Ben bunların birazcık çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Akademiyada da belki hocam sizin söylediğiniz demografik gücün önemine dair belki yan mevzuları daha fazla göz önüne çıkarmamız lazım. Yani literatürde birisi bunu aradığında buna dair
Tabii.
çok eser bulmalı diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Ya tabii bunun birçok yönü var. Ama ben mesela dikkatimi çeken yani akademi, devletin teşviki gibi mekanizmalar bunlar önemli. Ama diğer mesela bu rakamlar karşısında ben kamuoyunda çok gündem olduğunu görmedim.
Evet, gündem yapmak lazım
Yani
hocam.
bunu
Bunu konuşmak lazım.
gündem yapmak lazım. Ne açıdan? Şimdi mesela sizin dediğiniz teşvik mekanizmasının yanında gençlerin ve bizlerin şunu anlaması yani hani rasyonel olarak düşündüğüm vakitte yani bir gün yalnızsın. Kimse yok,
Evet.
hastalanıyorsun. Yani bugünkü sağlıklı koşullar gibi değilsin. Hepimiz bunu yaşayacağız.
Hocam bir de psikosomatik yönü var. Yalnız yaşayanlar da burada misafir ettiğimiz, konuk ettiğimiz hocaların hepsi aynı şeyi söyledi. Yalnız yaşayan insanlar otomatik psikosomatik rahatsızlıkların hepsine düçar olacak potansiyele sahip.
Tabii bir de şimdi yani Türkiye'de antidepresan kullanma oranı muazzam ölçüde artıyor.
Arttı, evet.
Yani bunlar hepsi birbiriyle ilintili durumlar. Yani dolayısıyla bunları iyi anlatması gerektiğini düşünüyorum. Yani
Evet hocam.
hem akademinin hem üniversitelerin ve aynı zamanda kamuoyunun.
Evet.
Ben mesela dediğim gibi maalesef çok bununla ilgili gündem görmedim. Hatta devletin bu konuda demografik dönüşümle ilgili olarak bizzat üst düzey manada çalışmalar yapması, teşvik etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani dediğim gibi şu an Avrupa ülkelerinde birinci gündem bu.
Bu, evet.
Bizde gündemlerin çok çok altında. Tabii bizde işte farklı yaşadığımız sıkıntılar, mevzular var bölgesel itibariyle bunu kabul etmek lazım ama bu da gelecekte yaşayacağımız muhtemel sıkıntıların başlarından biri geliyor.
Maalesef hocam,
İşte
evet.
demin de bahsettiğiniz o ara eleman sıkıntısı, ondan sonra ne eğitimde ne istihdamda, genç nüfusun, sosyal güvenlik ki bizim şu an Türkiye'nin
Üretim, evet.
bir yönüyle sosyal güvenlik sistemi zaten açık veriyor. Ama bu gelecekte daha da büyük. Yani hazineden doğrudan aktarılıyor. Dolayısıyla bu yükü devletin kaldırması bir hayli zor. O yüzden
Zorlaşacak.
zorlaşacak. Herkes ilgili STK'lar, devlet herkes şapkayı önümüze koyup bunu derinlemesine
Düşünmemiz lazım.
düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum.
Hocam çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
İnşallah
ederim.
İnşallah ileride başka programlarda bunların Umarım. Detayına da gireriz. Özellikle o eğitimle ilgili konuya da girmemiz lazım dediğiniz ara eleman ihtiyacından tutun diğer konulara kadar. Oraları da yine demografik olarak değerlendiririz hocam. Değerli izleyiciler, bu haftalık da programımız burada sona eriyor. Teşekkür ediyoruz bizi ilgili dinlediğiniz için. İnşallah bir sonraki hafta başka konuklarla beraber olacağız. Teşekkürler.